Ayrım 12.
Oğullarının ahlaksız ve şeytan ruhlu bir kadına tutulmasının acısıyla yıllarca dil ve gözyaşı döken aile sonunda torunları Mike'ın düzenli bir hayata gereksindiğini oğullarını ikna edip onu yanlarına almışlar. Bundan sonrası huzurlu, güvenli ve sistemli bir okul ve ev yaşamı getirmiş Mike'a ama o daima kendini hem baba hem anne hem de çok yakın bir arkadaş olan babasını özlemiş. Geceleri onun fotoğraflarına bakarak gizlice ağlamış. Hayalindeki soluk sarışına gelince bu imge kaçınılmaz bir peşinde koşulacak kadın hayali olarak çocukluk fotoğraflarını tamamlamıştı. Galiba bu hala böyleydi Mike için. Mike'ı ailesi yanına aldıktan sonra hastalığı ve alkolizmi artan baba hiç usanmadan Alicia'nın peşinde sürüklenmeyi sürdürmüş. Onlarınki de böylesi bir aşk olmalı. Turneler sırasında geçirdiği bir kaza sonucu aniden ölen Alicia'nın peşinden gidilecek tek yer kaldığında hiç tereddüt etmemiş babası. Kendini ucuz bir tüfekle vurmuş ve yine Alicia'nın yanına koşmuş. Mike yalnızca 17 yaşındaymış o sırada. Babasından edindiği sabırlı, hoşgörülü, anlayışlı, önyargısız, duyarlı ve kitap kurdu olmak gibi olumlu niteliklerin yanında yine babasının bütün yaşantısına damgasını vuran son kararı belki de en çok etkisinde kaldığı esiri olduğu bir saplantıyı oluşturmuştu. İntihar. Çünkü Mike'a rastladığımda henüz 30 yaşındaydı ve intiharını geciktirmeye çalışıyordu. O sıralar Virginia Woolf dönemine giren Selene dönem dönem bir yazara takılır, yalnızca onu yer içerdi. İntihar üzerine ne düşündüğünü sorduğumda, ben yaşamı seçerdim, bunu seçecek kadar şanslıyım, güçlüyüm demişti. Sesinde bu yüzden keyiflendiğini gösterir tınılar vardı. Birden irkilerek bana bakmıştı, sonra ölüm bir sondur Nilsu, çözüm değil diye eklemişti. Peki, insan kendi ölümünü seçebilme hakkına sahip değil mi? İyice rahatsız olduğu besbelli elindeki Waves adlı kitabı bırakıp yanıma gelmişti. Her karar bir seçim sonucudur ve kararlarını kendileri verebilenler yetişkinlerdir. Bakışıp sustur. Endişeli gözlerle yüzümü süzdü. Asıl olan yaşamaktır, yaşatmaktır Nilsu dedi. O günlerde artık bir yıldır Mike'la beraber olmanın getirdiği daha güvenli bir dönemi yaşıyor, yalnız başıma babamlara ziyarete gidebiliyordum. Elimde London ve Hemingway kitaplarıyla dolaşıyordum, kasım kasım kasılarak. Ama ceketimi giyip eve dönmek için ayağa kalktığımda cebimden doğum kontrol hapları düşünce bütün havam bozuldu, müthiş bozuldum. Hapları yerden alıp bana uzatan Selen hiçbir şey olmamış gibi elini omuzuma attı ve beni kapıya kadar geçirdi. Çok tedirgin oldum. Mutlaka babama anlatacaktı. Babam bozulacak, annemi arayacak, bir felakete neden olmuşum gibi herkes dertlenecekti. Belki de iyi olacaktı. Annem de babam da üzülecek ve canları yanacaktı. Ama ya anneannem? Onun ne suçu vardı? Onun üzülmesini hiç istemezdim. Fakat Selen'i nasıl engelleyebilirdim ki? Eve döndüğümde anneannem beni Selen adında birinin aradığını söyledi. Hemen telefonun başına oturdum. Ah evet, ben aradım seni Nilsu. Seninle konuşmak istiyorum. Yarın olur mu? Beni tehdit mi edecekti? Ya da annelik mi taslayacaktı? Başka ne olabilirdi? O gece çok az uyudum. Bir avukat arkadaşı düşünce suçundan tutuklanmış, televizyonda kitapları katil gibi sergiliyorlar diye bozulmuş. Belki bu yüzden, belki de başka sorunlardan o ilk tanıdığım canlı, heyecanlı, neşeli kadına hiç benzemiyordu. Buluşmak üzere sözleştiğimiz kafeye yorgun, isteksiz, biraz da sıradanlaşmış bir kadın geldi Selen'in yerine. Yüzüne dikkatle bakıp benimle ne konuşacağını tahmin etmeye çalışırken hala liseli bir kız olduğumu düşünüp öfkeleniyordum. Liseli bir kıza öğüt verilir, ders verilir. Yine ve hala Selen'le eşit olmayışımın öfkesi içime yakarken bir yandan da artık bir cinsel hayatım olduğunu anlaması, bu bilgiyi kullanabileceği düşüncesiyle ondan çekiniyordum. Dikkatle yüzünde bir ipucu aradım, her mimini izledim. Gözlerinin derinine gizlenmiş o eski pırıltıyı gördüm o sırada. Dürüst, kendine güvenen, akıllı insan pırıltısını. Rahatlattı bu beni. O eski Selen'di. değişmemişti ve beni hala etkiliyordu. Annenle ilişkini pek bilmiyorum Nisu ama tahmin ediyorum. Babanı, evet, onu oldukça iyi tanıyorum. Sana gelince seninle ilk tanıştığımız andan itibaren birbirimizi çok iyi algıladık sanıyorum. Yine beni şaşırtmıştı Selen. Doğrusu cebimde doğum kontrol haplarını bulup beni alelacele görüşmeye çağırınca bekaret, cinsel hastalıklar henüz AIDS gündemde değildi. Gebelik riski, erken annelik sorunları ya da evlilik üzerine konuşacak sanmıştım. Tanıştığımız gün o balık lokantasında çok duyarlı, kafa tutan, zeki ve güzel bir kız çocuğu vardı karşımda. Babasına tutkun, olup bitenlerden çok tedirgin, ortada kalmaktan, terk edilmekten, en çok da babasını yitirmekten korkan bir kız çocuğu. Beni hem beğenen hem de bir umacı gibi gören taze bir genç kız. Sustu, kahvesinden bir yudum aldı, nefes almaktan bile çekinerek onu dinliyordu. Nereye getirecekti sözü? Beni neden çağırmıştı? Babanı, seni ve ilişkilerinizi tanıdıkça 5 aşağı 5 yukarı aile topografyanızı çıkarmak güç olmadı. Neden sözü dolandırıyordu? Neden asıl konuya gelmiyordu? Yoksa o da mı çekiniyordu? Nefis bir babam var. İçten, canlı, sevgili, kocaman yüreği olan bir insan. Çocuklarını çok seviyor. İkinizi de. Annene gelince onun da kötü birisi olduğunu sanmıyorum. Canım sıkılmıştı. Artık annemle babamı tartışmaktan bıkmıştım. Ben vardım, benim hayatım, benim sorunlarım. Sıkıldığımı anlamamıştı. Kafasının içinde o uzun yolculuklarını yapıyordu besbelli. Ama bekleyemedim, gençliğimin verdiği sabırsızlıkla bencillik ettim. Beni artık ilgilendirmiyorlar. Gülümsedi, yüzüne o tanıdığım canlı renkler yayıldı. Zaten bunun için seni çağırdım ya Nisu. Nasıl yani? Ne demek şimdi bu? Senin artık genç bir kadın olduğunu, ikimizin yetişkin ama alıntılarla değil, gerçekten yetişkin insanlar gibi konuşabileceğimizi düşündüm ben. Sesinde biraz çekingen, biraz yorgun, çokça kırgın tonlar vardı. Başını fincanına saklıyor gibiydi. Bu kez gerçekten meraklanmaya başlamıştım. Ne olabilirdi, ne olmuştu? Bir şeyler oluyordu, bu kesin. Hiçbir şey anlamadığımı söylersen beni aptal mı bulursunuz Selen? Hayır, senin zeki olduğunu biliyorum. Ama bunu söylersen aramızdan babanı elinden alacağıma dair o yersiz kuşkuların çekilmiş olduğunu anlarım. Sus pus oldum. 3 yıllık yolun bütün dikenleri, bütün çukurları yok olmuştu sanki. Üstelik bu kez utancımdan kızarmadan, rezil olmuşluğun içinde saklanacak delir aratan, berbatlığına yakalanmadan, çok sonraları bunu hazmederek yaşamak olayıyla açıklayacaktı Theo. Çünkü arkadaş olacaksak önce ceplerimizi boşaltıp içinden çıkanları cesaretle ve içtenlikle gözden geçirebilmeliyiz. Ceplerimizi mi? Doğum kontrol haplarını mı? Yüzüme ıslak pisliğe basmış gibi bir irkilme ifadesi yayılmış olmalı. Mecazi anlamda söylemiştim ceptekileri dedi Selen gülümseyerek. Haplara gelince korunuyor oluşuna sevindim. Bu markayı nereden bulabildiğini merak ettim yalnızca. Amerika'dayken ben de aynısını kullanırdım da Türkiye'de bulamadım aynı haplardan. Zaten artık başka yöntemlerle korunuyorum. Neyse, benim bu konuda söyleyebileceğim tek şey arkadaşlık ettiğin gencin sana layık biri olması dileğimdir. Genç mi diye şaşırdım. Mike 34 yaşında. Bu söylediğim çok komik geldi Selen'e. Kahkahalarla gülmeye başladı. O gülünce ben de güldüm. İlahi Nilsu, 34 yaş genç değilse ben de yaşlı olmalıyım senin gözünde. Hiç düşünmemiştim. Öyle diri, canlı ve hareketliydi ki onun 30'una geldiğini asla düşünmemiştim. Toparlanmaya çalıştım. Siz öyle gençsiniz ki hık mık şey. Ama ben de 34'e çok yaklaştım. O gün Selen'i nasıl yaşlı bulduğumu, bugün 30'uma çok yaklaşmışken düşünüp gülümsüyorum. Şimdi Deniz de beni yaşlı buluyor olmalı. Çok yaşlı. Şu Mike, kimdir bu yaşlı boyfriend? Biraz anlatsana Nisu. Meğer ne çok gereksiniyormuşum Mike'ı anlatmaya. Meğer ne çok beğeniyormuşum Mike'ı. Meğer nasıl da ballar akıyormuş ağzımdan ondan söz ederken de bilmiyormuşum. Bir saatten fazla ben anlattım, Selen dinledi. Dikkatle, ciddiyetle sorular sordu ama en çok ilk cinselliğimi yaşarken incinmeyişim, bunu özenle, sevgiyle bezenmiş bir ana olarak saklayacak oluşumu ilgilendirmişti onu. Sanırım Mike'ı bir yüzden beğenmişti. Tedirgin olduğu konuysa şu ilginç Amerikalı adamın takıntı haline çevirdiği intihar temasıydı. Eğer sen ve Mike isterseniz bir gün sizi evime kahveye beklerim, tanışmak isterim onunla. Evime demişti. İlk kez evime demişti. Oysa hep bize derdi. Sahi bana anlatacağı neydi? Onu kaygılandıran, artık iki yetişkin gibi oturup konuşacağımız şey? Birden müthiş korktuğumu anımsıyorum. Bir şeyler oluyordu. Ortada babamlarda bir şeyler vardı. Babam iyi mi? Diye çekinerek sordum. İyi tabii, dedi Selen gözlerini kaçırarak. Babamı terk mi ediyordu yoksa babam mı? İyi ama babam Selensiz ne yapardı? Selen gibi bir kadına rastlamışken bir daha yüreğim kuş olmuş deli gibi uçuyor. Kanatlarını duvarlara çarpıp örseliyordu. Elini yanağımda hissettim. Selen ilk kez benim tepkimden çekinmeden elini uzatmış yanağımı okşuyordu. Annemin beni okşamasını düşlediğim gibi yumuşacık, sevgiyle, şefkatle. Annemin. Babanı hala seviyorum Nilsu. Onunla nefis şeyler yaşadım. Bana güvenli, sevecen ve bütün kalbiyle geldi o. Ama elini çekti, kendi içine döndü, kıvrıldı, yumuldu. Kendi kendine konuşmaya başladı sonra. Ama beni rahatsız eden, aramızdaki ciddi sorunlar yaratan bir şeyler var. Yüreğimdeki sancı arttı, içim üşüdü. Çok beğendiğim, bütün öznel olumsuzluğuna rağmen çok hoşuma giden bir çiftti babamla Selen. Eğer onlar bile başaramıyorsa. Sorun babanın kim olduğu. Babamın kim olduğu mu? Evet, aslında nasıl bir adam babam? Kim? Eğer bağımsız, akıllı ve güçlü kadınları beğeniyor, onlarla modern, paylaşımcı, sorgulayan ve yeniliğe açık ilişkiler yaşamak istiyorsa, şimdi benimle yaşayan adam kendisidir. Ama eğer bu adam kendisiyle klasik, bağımlı ve ancak erkeklerle var olabilen bir kadınla yıllarını geçirmesini nasıl açıklayabilir? Sanki benim görmediğim bir yere asılmış bir kağıttan yazılı bir metni okur gibi dümdüz konuşuyordu. Onu hiç bu kadar gergin ve keyifsiz görmemiştim. Bana anlattıklarını uzun uzun düşünüp yüzlerce kez gözden geçirmiş gibiydi. Eğer anneni sevdiyse beni nasıl sevebilir? Eğer beni seviyorsa annene nasıl katlanabilir? Sersemlemiştim. Bir insanın canının istediği gibi herkesi sevebileceğini düşünürdüm oysa. Ama Selen'le annemin ne denli farklı kadınlar olduklarını en çok ben bilmiyor muydum başından beri? Ben değil miydim onların kişilikleri, hayata bakışları ve yaşam tarzlarının farklılığından başı dönen? Asıl kendisi kim? Hangi adam? Hiç düşünmemiştim. Bir insanın sevmek, paylaşmak, beraber yaşamak için seçtiği insanlarla kimliğini ele vereceğini düşünmemiştim. Doğru olabilir miydi? Belirleyici olabilir miydi? Hepimizin içinde farklı kişilikler vardır. Bir yanıyla serüvenci, bağımsız biri, gizli gizli, klasik bir ev hayatı, düzenli bir yaşam özleyebilir. Ama sonuçta insan karakterini yaşar. Buna uymayan özlemleri yönünde attığı adımlar kısa sürede bozguna uğrar ve aslına döner. Dudaklarını kemiriyor, ellerini avuşturuyordu. Selen acı çekiyordu. Çaresiz kalmıştı Selen. O güçlü, o mükemmel Selen benim karşımda, hemen yanı başımda. Bir insanın eski sevgilileri ve ya eşleri arasında ortak yanlar, ideolojiler, izler vardır. Mutlaka vardır. Ama onunkinde eser bile yok. Bu denli parçalanmış bir kişilik. Çökecek, yakında biri, geçici olan yanı çökecek. Sustu, bana baktı. Sanki ben bilmişim gibi yalvaran bir bakışla sordu. Hangisi asıl kendisi? 3 yıldır benimle yaşayan benim sevgilim mi? 15 yılı annenle yaşayan onun kocası mı? Hangisi? Bayılacak gibi olduğumu hissediyordum. Yaşamımın son yıllarında en güven duyduğum ilişki de çözülüyordu. Sen iyi misin Nilsu? Acaba sana çok mu bol geldi bu konu? Henüz çok mu erken? Hayır, bilmek istiyordum. Artık her şeyi öğrenmek istiyordum. Gülüp ortalığı yumuşatmak istedim. Hanginizi aldattı acaba, sizi mi, annemi mi dedim. Daha doğrusu kaç zamandır kendini aldattı veya aldatıyor? Sesi çok kederliydi. Babamı bunca yıl sevdiğini, böyle önemsediğini gururlanarak hissediyordum ama bu beni daha çok endişelendiriyordu. Şimdi hava kararmıştı, sessizce kalktık. Benim yediğim pastanın ve kendi bilmem kaç kahvesinin parasını öderken Amerikan kahvesi hala zor bulunuyordu. Hiç ses çıkarmadım. Babamla Selen arasındaki huzursuzluğum, bir kişilik uyumsuzluğumu yoksa geçici bunalım mı olduğuna henüz ikimiz de karar vermemiş gibi davrandık ama ikimiz de babamın gerçekte kim olduğunu anlayacak kadar iyi tanıyorduk onu. Teşhis koymaktaki güçlük, kabullenmeyi geciktirmeye yönelik umutsuzluktur. Yıllar sonra yaşantımda babam ve Mike'la başlayan erkekler sayfası kalabalıklaştıkça hem kendimi hem de onları değerlendirirken önceki ve sonraki eşler, sevgililer hanesi benim için de önemli bir ölçüt oluşacaktı. Hiç de yabana atılamayacak bir ölçüt. İşte bu Mike, size sözünü ettiğim Hemingway ve London fanatiği. Sonra Mike'a döndüm. And this is Selen, my father's girlfriend. Selen'le tanışmayı Mike da istiyordu. Konuşmalarımda babamdan çok onu adı geçiyor. Hayran olduğum pek çok konunun kahramanı olarak sık sık aramıza katılıyordu zaten. Kendisiyle tanışmak istediğini söyler söylemez atıldı Mike. Selen mi? Onu öyle merak ediyorum ki tanışmak için şimdi gitmeye bile hazırım. Ben onları rüyamda çoktan tanıştırmıştım halbuki. Hello Mike, shall we speak in English? Merhaba Selen, yok canım, bal gibi Türkçe konuşuruz biz. El sıkıştılar, gülümsediler, birbirlerinden hoşlanmışlardı. İpil ipil Hint eteklerinden birini giymişti Selen. İri dalgalı, parlak siyah saçlarını biraz kısaltmış, ancak ensesini örtecek hizada kestirmişti. Küçük, renkli küpeler takmış, pırıl pırıl gülümsüyordu. Toparlanmıştı besbelli. Babamla ilgili kaygılarını da birkaç yıllığını ertelemişti. Mike da kendine özgü şıklığı içinde parlıyordu o gün. Her zamanki pamuklu gömleklerinden fıstık yeşili olanını giymiş, boynuna kahverengi bir fular takmıştı. Mavi gözlerinin derinliğine çok yakışan renkler bir gülümsemeyle çok yakışıklı görünüyordu bana. Erken bir öğle sonrasıydı. Babam laboratuvarındaydı ve buluşmadan asla haberinin olmayacağını kesinlikle biliyordum. Babamların, belki de artık yavaş yavaş Selen'in demeliyim, evinin terasında Selen'in elcağızıyla yaptığı çikolatalı pastayla kahve içmiştik. İçeriden Mozart'ın klarnet konçertosu gelip doluyordu kulaklarımıza. Çok keyifliydim. Selen'le Mike'ın ortasına oturmuş, onları seyrediyor, pastamı yiyerek her sözcüğü içime sindiriyordum. Sanki bu ikisini ben yaratmıştım. Sanki onlar benim eserimdi ve ben onları bir araya getirip başardığım bu büyük işin gururunu yaşıyordum. 6 ay sonra 18 yaşıma girecektim. Bir ay sonra da liseyi bitirecektim. Bunun anlamı yakında üniversiteli, reşit bir kız olmak, artık adam yerine konmayı ummaktı. En önemlisi kimsenin ilgisine ve sevgisine muhtaç olmadan yaşayacaktım. Öyle sanıyordum. 18 rakamının sihri büyüktü. Çoktan planlarımı yapmıştım. Üniversiteye başlar başlamaz kolejden sınıf arkadaşlarımla bir ev kiralayıp üç kız birlikte yaşayacaktık. Önümde koskoca bir yaşam sonsuza dek uzanıyor. Genç, sağlıklı ve akıllı oluşum hiç değişmeyecek bir mal varlığı gibi avuçlarımda parlıyordu. Değişmeyecek şeylere inanıyordum hala. Toy, cesur ve kibirliydim. Bazı inançlarım yıkılmış olsa da pek çok şeyi düzeltebileceğime inancım vardı. Çok gençtim. Oysa onlar yeni 30 yaşlarına ulaşmışlardı. Bazı şeylerin ayrımında son gençliklerini dikkatli ve bilinçli yaşıyorlardı. Nitekim Nietzsche'de uzun bir hastalık diye değerlendirir John Baillercourt'u. Ama Baillercourt, London'ın tek ve en önemli romanı değildir. Ayrıca Nietzsche'in hastalık olarak nitelendirdiği şey de biraz belirsizdir. Ne zaman başlamış, ne zaman içine dalmışlardı edebiyatın, felsefenin ve tabii intiharın hiç farkında olmamıştım. Belki de, diye sürdürdü Mike, belki de bana büyüleyici gelen eğer o hastalık intihar oluyorsa, o intiharın içindeki son karar self decision, öz seçim, özgürlüğüdür. İntiharı büyüleyici buluşun, babanı çok seviyor ve kendini onunla özleştiriyor olmandan kaynaklanıyor bence Mike. Selen'in bazen patavatsızlığa varan direkt ve dürüst tarzı bomba etkisi yapmıştı. Mike sustu. Sonra çekingen bir sesle sordu. Can't get that word, özdeşleştir. What was it? To emphasize, being the same, yani nasıl demeli? Ben hemen atlayıp kesinleştirmiş, feeling identical, yani aynı hissetme demiş, böylece işe yaramış, konuşmaya dahil olmuştum. Selen, Mike'ı beğenmiş ama zaman zaman onun sunadığı, bana layık olup olmadığından çok tehlike sınırlarını yokladığını seziyordum. Belki de bana öyle geliyordu. Ama o eski hırçınlığımdan, ona olan hayranlığımı gölgeleyen, sevgimi boğan kıskançlığımdan eser kalmamıştı. Selen'in sevgilisinin kızı olmaktan çok, onun arkadaşı, daha bir denge hissediyordum kendimi. Babamla ilgili endişelerini bana açtığından, o günden beri. Sanırım Nisu da öyle düşünüyor ama ben buna katılmıyorum. Bence sen Hemingway ve London'ı sevmiyorsun Selen. Asla. İkisinin de içinde müthiş fırtınalar kopan, ekstrem, aykırı ve uyumsuz insanlar olduklarını, bunun yaratıcı yanlarını besleyen güçlü bir ırmak olduğunu düşünüyorum. Güçlü ve vahşi. Edebiyat dünyasına katkıları eşsizdir. Kitaplarını zevkle okuduğumu da itiraf etmeliyim. Canım, sen edebiyat öğretmenisin. Daha profesyonel analiz edersin onların eserlerini. Ben yalnızca bir okurum. İyi bir okur, diye düzelttim gururla. Sonra dedi Selen bana gülümserken Mike'la konuşmayı sürdürerek deneysel edebiyat yapmışlar dersem çok mu yanlıştır? İkisine de rahat batmış, sıcak evlerinde kütüphaneler dolusu kitapları arasında rahat yataklarında yaşlanmak yerine yaşayarak yaşlanmayı seçmişler. Bu beni heyecanlandırıyor. Mike de heyecanlanmıştı. Kaldı ki intihar ettiklerinde biri 40 öbürü 63 yaşındaydı. Selen gülmeye başladı. Nisu'ya göre çok yaşlı olmalılar. Dönüp bana baktılar. Biraz sevgi şımarığı bir bakışla ne yapmalı diye baktım onlara. Siz ikiniz de hiç yaşlanmayacak türdensiniz dedim. Gülüştük, kahvelerimizi içtik. Ne güzel bir gündü. İçim içime sığmıyor, yüzüme bir gülümseme yapışmış çıkmıyordu. Peki kadınlar konusundaki tavırlarına, düşüncelerine ve tepkilerine ne diyorsun Mike? Amerikan edebiyatının iki maçosudur Hemingway ile London. Sanki onları korumak ve savunmak için Selen'in evine gelmiş gibi atladı Mike.